Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya İnsan Tamir Atölyesi programına hoş geldiniz. Bendeniz Selahattin Koca Aslan. Bu programda kıymetli hocam, gazeteci, yazar, insana dair düşünen, kafa yoran, fikir üreten bir değerimiz Mehmet Ali Bulut Bey ile birlikte huzurlarınıza geliyoruz, evlerinize, gönüllerinize misafir oluyoruz. Bugün Mehmet Ali Bulut Hocam stüdyoda değil, biz stüdyodan hocamsa Sivas ellerinden telefon bağlantısıyla inşallah yayınımıza dahil olacaklar. Hocam hayırlı cumalar, hürmet ederim. Nasılsınız efendim?
Hayırlı cumalar, Allah razı olsun, sağ olasın kardeş. Fakat tabii telefonla olacağı için sizin yüzüne bakıp, yüzünüze bakıp ilham almaktan mahrum kalacağım. İnşallah sözüm yine size muhatap, siz muhatap olduğunuz için Allah yine dilimize hikmeti indirsin inşallah.
İnşallah.
Ama yüzeyken çok daha keyifli oluyor çünkü.
Kesinlikle. Söz göze söylenir derler ya hocam.
Evet.
Hakikaten.
Söz, çünkü göz samimiyetle tabii sizi dinler. Yani sizin karşınızdakinin sizi samimiyetle dinleyip dinlemediğinden, gözünün içindeki şavktan, ışıktan anlarsınız. O zaman da söz kendiliğinden doğar. Çünkü neticede sözü sarf etmek, evet, insanın bir iradesi içindedir ama sözün doğması, o kaynaktan nebaan etmesi, kaynaması karşıdakinin ihtiyacına binaendir.
Hocam biz tabii İnsan Tamir Atölyesi programımızda insana dair her şeyi konuşuyoruz. İnsan her dem gündemimizde. Bugün hepimizi, İslam dünyasını, ümmeti, Türkiye'mizi, bizleri yakından ilgilendiren bir mevzu var. Sizin uzun yıllardır hep gündeminizde olan, gazete yazılarında yazdığınız, gündeme taşıdığınız, sohbetlerinizde, konferanslarınızda her dem yine gündeminize aldığınız bir konu. Ayasofya konusu. Şimdi 2 Temmuz'da Danıştay 10. Dairesi Ayasofya ile ilgili açılan davayı görüştü ve birkaç gün sonra karara bağladı 10 Temmuz itibariyle ve 10 Temmuz tarihinde 86 yıl aranın ardından Ayasofya tekrar aslında rücu etti, cami hüviyetine kavuştu ve inşallah 24 Temmuz Cuma günü itibariyle de o çok özlediği cemaatine kavuşacak.
İnşallah.
Şimdi siz yıllarca yazdınız, bir Ayasofya kaç one minute eder, Ayasofya'ya çan sesi yakışır ünlem, Ayasofya'da evet, dans, İstanbul 3. fethini bekliyor ve daha nice Ayasofya
eyvallah,
yazıları.
Eyvallah, hepsini bulmuş.
Tabii. Şunu sormak isterim öncelikle. Bu Ayasofya'nın açılması Mehmet Ali Hocam neden bizim için bu kadar önemli? Ümmet için neden bu kadar önemli? Ayasofya bizim için ne ifade ediyor ki biz böyle büyük bir coşkuyla bir bayram sevinci yaşadık Ayasofya'nın tekrar ibadete açılacak olmasında.
Eyvallah. Allah razı olsun. Ayasofya meselesi sadece Müslümanların meselesi değildir.
Evet.
Ayasofya sadece Hristiyan'ın da meselesi değildir. Ayasofya'nın açılması bir insanlık meselesidir. Evet. Çünkü Ayasofya, yani bunu kapatanlar Hristiyanlar değiller. Müslümanlar da değiller. Yani Hristiyan olanlar Hristiyanlıklarından dolayı Ayasofya'yı kapatmamızı bizden istemediler. Eğer onlar, yani Ayasofya'yı kapatanlar veya bize kapattıranlar Hristiyan olsalardı, o zaman bunu behemahal kiliseye çevirirlerdi. Kilise de olmadı. Bu mabet, Ayasofya, Tanrı'nın hikmeti, ilahi evet, hikmet anlamına gelen Ayasofya, yapıldığı zaman Cenab-ı Hakk'a adandı. Gerçek manada üstise ale takva bir mabetti. Yani o gün yürürlükte olan dinin salikleri Roma'nın o yüksek şeyine karşı, maddileşmiş ruhuna karşı tevazunun zirvesini oturtmak istediler. Evet. Ayasofya ilahi bir mabettir. Yani Allah'ın Avrupa'yı dize getirmesinin remzini temsil eder. Hristiyanlık üzerinden.
Evet.
Eğer bu bir Hristiyan operasyonu olsaydı behemhal kilise yapmaları gerekirdi. Fakat kilise yapmadılar. Bunu müzeye çevirdiler. Meseleye buradan bakmak lazım. Hı hı. Ben şunu diyorum. Bu Ayasofya Camii'ni müzeye çevirenler, yani Deccal dediğimiz sürecin bir neticesi, Deccalizm. Ta Hazreti Nuh'tan bu yana. insanların kendisinden Allah'a sığındığı bir operasyondur bu deccallik. Nedir deccal?
Nedir?
Deccal bugün anlayabileceğimiz manasıyla kişiyi kendi rızasıyla ahiretinden, Allah'ından ve dininden vazgeçmeye razı kılan hayat tarzıdır. Deccalizm budur. İnsanı kendi rızasıyla ahiretinden vazgeçmeye, Allah'ından vazgeçmeye ve dünya hayatını yegane bilmeye insanı ikna eden bir operasyondur. Dolayısıyla bu bir tarzı hayat, bir dinsizlik adına bir dindir bu. Dinsizlik hesabına bir dindir bu. Yani dinsizliğin karşıtlığıdır bu. Ve bunun yaptığı önce bilimi insanlıktan kopardı, deccalizm. Önce bilimi Tanrı'dan kopardı. Tanrı kelimesini özellikle kullanıyorum. Önce bilimi Allahsızlaştırdı. Sonra Avrupa'yı Allahsızlaştırdı. Sonra insanlığı Allahsızlaştırdılar. Ve böylece şeyle alakası olmayan, ahiretle alakası olmayan bir dünya hayat görüşü ortaya çıktı. Kapitalizm, deccalizmin eseridir. Komünizm onun eseridir. Hatta yani Siyonizm onun eseridir diyeceğim ama Siyonizm onu var eden unsurlardan bir tanesidir. Yani Beni İsrail'in kafir olanları iblis hesabına Hristiyanlığı bozdular, İslamiyet'i bozdular, insanlığı Allah'tan kopardılar. Deccalizm işte budur. Ve bundan Hazreti Nuh'tan sonra gelmiş bütün peygamberler Allah'a sığınmışlar. Neden Allah'a sığınmışlar? Çünkü deccalizm o kadar makul bir tarz hayat olarak kendisini gösterecek ki birçok insan kendi rızasıyla Allah'ından vazgeçecek, kendi rızasından dininden vazgeçecek, kendi rızasından ahiretten vazgeçecek. İşte insanlığı kasıp kavuran ve insanlığın bütününü işgal eden, kısa zamanda böyle Asya'yı, Avrupa'yı, İslam dünyasını, Hristiyan dünyasını yutan ve insanları tanrılaştıran inkar-ı uluhiyet fikrine dayalı bu anlayış şeyi kapattırdı. Ayasofya'yı kapattırdı. Yani bize bu dayatıldığı zaman, yani Avrupa'nın galipleri Hristiyanlık adına bizi yenmediler. Hırsları ve itirazları adına bizi yendiler. Niyetleri yaşayan inancı, yaşayan sağlam dini imha etmekti. O yüzden bizden başka bir şey istemediler. Bakın, yıllardır istedikleri İstanbul'u işgal etmişlerdi ve bir çivisine dokunmadan gittiler. Neden? Biz çünkü onlara Ayasofya'yı verdik. Ayasofya ve bir takım saklı şeyler verdik. Bir takım saklı tavizler verdik. Çünkü evet Avrupa için Türklerin kontrol edilebilir olması, Türklerin bir problem veya bir tehdit olmaktan çıkarılması büyük bir meseleydi. Ama iblis hesabına, deccalizm hesabına baktığınızda inkar-ı uluhiyetin karşısında duran en son, en güçlü siper ve kaleydi. O yüzden bizi çökertmek ve içinde düştüğümüz siperden çıkartmamak için bize o kıyafet kanunlarını, o harf kanunlarını hepsini dayattılar. Bununla da kalmadılar. Ayasofya'yı da bizim hegemonyamızı altındasınızın göstergesi olarak bir müzeye çevirdiler. Kiliseye değil. İşte şimdi insanlık yeniden Allah'a karşı onurunu, daha doğrusu beşer yeniden onurunu kazanmaya başladı. Bu Ayasofya'nın açılmasıyla. Meseleye buradan bakmak lazım. Bu bir deccalizm operasyonuydu. Deccal'ın iki karşıtlığı var.
Nedir onun?
Birisi Mehdiyettir, birisi Mesihiyettir. Müslümanların içinde Deccal'in yapmış olduğu tahribatı, Deccalizmin veya Deccal anlayışının İslamlar içinde, Müslümanlar içinde yaptığı tahribatı, getirmiş olduğu dayatmaları ve sistemi kaldıracak, çözecek ve tahribatını tamir edecek olana Mehdi denmiş. Dünya çapında bu deccalizmin insanlığı zıvanadan çıkarması, insanlığı Allah'tan koparması, bilimi Allah'tan koparması ve tanrısız bir hayat kurgulaması olan deccalizmin dünya çapındaki varlığını ise Mesih olacak ve bütün şeylerin, bütün dinlerin veyahut da en az son iki dinin peygamber olarak kabul ettiği Hazreti İsa'nın gelmesiyle ortadan kaldırılacaktır. Şu operasyon, yani Ayasofya'nın açılması, Mehdiyet cemresinin İslamiyet toprağına düştüğünün bir remzidir. çok yakında biz batıda da tevhide yönelik, tevhide yönelecek, Kur'an'ın manasına yönelecek operasyonlar, çıkışlar beklemeliyiz ve hem de bekleyeceğiz.
Evet, biraz da açalım isterseniz bu batıda evet. Tevhidin ve İslam'ın yaygınlaşması, neşvi, nema bulması noktasında nasıl fetihler beklemeliyiz hocam? Buradan neyi kastediyorsunuz?
Yani şimdi Resulullah şunu haber vermiş mi? Mesih gelecek, Mesih gelecek ve namazda Mehdi'ye ittiba edecek.
Evet.
Mesih gelecek ve ittiba edecek. Şimdi biz burada mesela Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bu buluşmanın ne üzerinde olacağını bize çok net söylüyor. Diyor ki, de ki ehli kitaba, ey ehli kitap, gelin sizinle bizim aramızda müsavi olanın üzerinde, müsavi olan, eşit olan kelime üzerinde buluşalım. Nedir o kelime? Allah'tan başka ilah olmadığına iman edelim ve aradaki yani kilisenin koymuş olduğu aradaki ruhbanları devreden çıkartalım. Kur'an bize bunun postülasını veriyor. Nasıl bir şey gelecek bu? Yani bazı dostlarımızla üst noktalarda bulunan görevleri de o olan bazı dostlarımıza Hristiyanların içerisinde, Hristiyan ruhaniler içerisinde böyle kıpraşmaların olacağını, bunun ciddi manada takip edilip yani devlet gücü de kullanarak bunlara yardımcı olunması gerektiğini söylediğim dostlarım oldu. Yani artık takip ediliyor. Batı bir uyanışa geçti. Çünkü artık Kur'an çağına giriyoruz ve bu Kur'an çağı 2014'te başladı. 2020'de liyuzhirav aleddini kulli dediğimiz, bu din bütün dinlerin üstüne çıksın diye sana biz bu Kur'an'ı verdik dediğimiz o hakikatin artık tezahür etmeye başlayacağı zamandır. Bu şu demek değildir. Herkes Kur'an'a gelecek. Bütün Hristiyanlar İslam olacak. Bütün Müslümanlar şöyle olacak. Bu yok. Böyle bir şey yok. Çünkü iyilik uğruna savaşacaklar veya iyilik uğrunda koşturacak olanlar as-sabikun dediğim, as-sabikun as-sabikun ulaikel mukarrabun dediği sabikun artık azınlıktadır. Bu da %7.8 ile en fazla 12'ye kadar çıkan. Yani yeryüzünün insanların tamamı değil, %12 civarında veya %15 civarında hakka, hayra ve iyiliğe meyledecek, yönelecek iman ehli var. İşte bunlar gelecekler. Ve bunlar en fazla %15 olacak. İyilerin gücü %15'e ulaştığında %85'lik deccal kuvvetini yenecekler. Mesih'in deccalı yenmesinin mağarası sembolü budur. Ne diyoruz biz? Deccal'ın bir gözü kördür. Evet, çünkü deccal ahireti düşünmez. Sadece dünya bakar. Yani bu anlayıştadır. Deccal müsriftir. Evet, bir eli deliktir. Evet, deccal müsriftir. Bugünkü bu çağın en büyük belası israftır. Değil mi?
Evet.
Efendim, bütün bunlar gerçekleşti. Bütün bunlar oldu. Hem umumi manada dünyada hem de Müslümanlar arasında. Yani bugün Müslümanlar içerisinde de ahireti bildiği halde, ahirete inandığı halde, ahiretin hak dünyanın fani olduğunu bile bile dünya lezzetlerini ve menfaatlerini çokça tercih eden aramızda insanlarımız var. Yani يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ diyor ayet-i kerimede. Onlar dünya hayatının, fani olan dünya hayatını ahiret gibi severler. Hatta hiç gitmeyeceklermiş gibi severler. İşte bütün bunlar deccalizmin ve deccalin İslam yurtlarında ve genel manada da insanlık içerisinde var ettikleri tahribatlardır. Bu tahribatın, Müslümanlar içindeki tahribatın tamir edicisi Mehdiyettir. Mehdi'nin 4-5 mertebesi var. Mehdiyetin birinci vazifesi ya zarar gören imanların takviye edilmesidir. Bu bir yapıldı. Bunu elhamdülillah yani Türkiye'de çok bir yığın ocak, iman ocakları ve hidayet ocakları. Bunlar insanımızı elhamdülillah yeniden imanlarını tamir ettiler. Şimdi Türkiye bunu çok ciddi bir şekilde 80 yılda müthiş mesafeler aldı. Dünyada da bu oldu. Şimdi esasında Türkiye iman ve tevhid noktasında İslam dünyasının merkezi olma yolundadır. Ve o noktaya doğru gidiyor. Ayasofya'nın açılması en azından İslam'ın içerisinde deccaliyetin ve onun taraftarlarının oluşturmuş olduğu sultanın yıkıldığını, kaldırıldığını, mühürlenen mabedimizin açılmasıyla bizim artık onların gücünü takmadığımızı göstermeye başladı. Bu İslam coğrafyasına siyaseten Mehdiyet'in nüfuz etmeye başladığını gösteriyor. Çünkü sadece iman ile kalındığında bir şey olmaz. O iman aksiyona dönüştü. O iman harekete geçti ve bu iman bu hareket ile kendisine daha önce vurulan zinciri kırdı ve diyebilirim ki ilk defa ve şimdi sevr dediğimiz dayatma parçalandı.
Evet.
O tarihten bu yana, 1919'lardan bu yana manevi bir ergenekonun içine hapsedilmiştik ve biz oradan çıkamıyorduk. Dört tarafımız sevr sıra dağlarıyla kapatılmıştı. Kendi uçağını yapamıyorsun, kendi sanayini kuramıyorsun, kendi orduna yardım yapamıyorsun. Hatta kendi ordunun elbisesini yapmana müsaade etmiyorlar. Yani nasıl Alman'a ordu kurması müsaade edilmiyor veya Japon'a ordu kurması müsaade edilmiyorsa aynı şekilde size de dayatmalar vardı. İşte bu dayatmaları da artık tanımadığımızı gösterdik elhamdülillah. Ve bu İslam yurtlarına cemre düştüğünün, bayram geldiğinin remzidir. Elhamdülillah. Bunun neticeleri gelecek ileride. Bunun neticesinde ne oluşacak? Tevhid oluşacak. İslam'da ittihad oluşacak. İslam yurtlarında ittihad olacak. İslam yurtlarında ittihadın oluşması için de elbette bizim yapmamız gereken şeyler var. Bunların en başında da Diyanet Teşkilatı'nın meşihet gibi yeniden kurgulanması gerekiyor. Nasıl ki yani nasıl ki sadaret dediğimiz, başbakanlık dediğimiz dünya işlerini görmekle görevli yani İslam yönetiminin iki ayağı vardır. Bir tanesi meşihettir, bir tanesi sadarettir. Sadaret dediğimiz başbakanlık yani dünya işlerinin görülmesi, meşihet ise ahiret ve inanç işlerinin tanzim edilmesidir. Çünkü içinde inanç ve iman bulunmayan bir dünya hayatı boştur. Evet biz bir taraftan Yavuz Sultan Selim vardır ama yanı başında Zembilli Ali Cemali Efendi var ki onun her hareketini kontrol eder Kur'an adına. Ve o zat da Kur'an namına kendisi kral olduğu halde Zembilli Ali Cemali Efendi'yi dinler. Bizim sistemimiz böyle kurulmuştur. Şimdi işte o ikinci yani meşihet dairesinde yeniden oluşturulması gerekiyor İslam dünyasında bir tevhidi oluşturabilmek için. Şu anda İslam dünyası sosyal açıdan inşallah yanlış bir söz söylemiş olmuyorum.
İster.
Sosyal açıdan üç kıbleye sahip. İslam toplumu üç kıbleli.
Nedir hocam o üç kıble?
Birinci kıble neç dediğimiz yani Vehhabilik kıblesidir. İkincisi Kum kenti yani Şiilik kıblesidir. Üçüncüsü müştereken Mısır ve İstanbul kıblesidir. Yani Mısır ve İstanbul hala eski klasik İslam düşüncesini mütevazı ve şey dediğimiz yani Osmanlı tipi uzlaşmacı İslam tipini temsil ediyorlar. Yani klasik devredilen İslam tipolojisini. Bu üç merkezin her birisinin kendine göre tipleri oluştu. Bir de şimdi yeni yeni Selefiler ortaya çıkmaya başladı ama ben henüz bunun kıblesi kabul etmiyorum. Ama üç temel kıble var. Yani Vahabi olan aynı zamanda belki İmam-ı Azam'a yani Ehl-i Sünnet çizgisinde Hanefi'dir ama mevcut olan dünya üzerinde geçerli olan Hanefiyet ile bağlarını koparmış durumdadır. Yani lokal bir ayrılığa sebebiyet vermiştir. Şia öteden beri var olan bir ayrılıktır. Şimdi bu üç ayrı başı bir başta nasıl tevhid edeceğiz, nasıl birleştireceğiz? İşte bunun için bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bütün İslam dünyasını kucaklayacak bir yapılanmaya girmesi lazım. Çünkü dinde ve mezheplerde tevhide doğru gidiliyor. Ama siz meşrepleri yok edemezsiniz. Meslekleri yok edemezsiniz. Yani herkes türkü sevecek. Öyle bir şey yok. Bir kısmı şarkı sever. Dolayısıyla dinin, Kur'an'ın farklı mizaç ve şekillerde yaşanmasına tarikatlarda farklı tarikatların bulunması, işte cehri tarikatlar, hafi tarikatlar içerisinde envai türlü meşrepler, yollar var. Siz insanları tek tipe dönüştüremezsiniz. Ama dinin bir bütün halini alması, dünyada tek bir din kalmasına doğru, yani o da İslam olacak inşallah, Kur'an'ın bize haber verdiğiyle,
i̇nşallah.
O tarafa doğru bir gidişat var. Kısaca kendi uzun uzun anlattım, özetliyorum. Ayasofya'nın açılması İslam dünyasına bir kutsi cemrenin düştüğünün net habercisidir. Bu muazzam bir ilahi lütuftur. İstanbul yeniden İstanbul olacaktır.
İnşallah.
Ve Ankara Allah'ın izniyle İstanbul'un tarihi içinde oynadığı rolün 3-5 katı misyonda bir rol oynayacaktır. Ankara. Müthiş güzel günler var. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde, tabii ki bu hem de hemen olmaz, tabii ki bu hemen olacak değil, ama bundan sonra artık rüzgar bizim yelkenlerimizi şişirmek üzere esiyor. Allah'ın lütfu ve keremi bizimle olduğunu, lütuf ve kereminin bizimle olduğunu Ayasofya'nın açılmasıyla Allah bize gösterdi. Ve çok basit, tamamını toplasan 2 gram etmeyecek basit bir virüsle bunu yaptı. Herkesi kendi derdine düşürdü. Ve bunlar yapıldı. İlk başladığı zaman ben bazı dostlara el altından, ne olur bizi zebun eden şu saklık şeylerden kurtulun. Kurtulmanın zamanı geldi. Bunu bir fırsata dönüştürün dedim. Elhamdülillah o fırsatı dönüştürüyorlar. Hem mescid, hem işte Ayasofya açılıyor, hem yeni yani ihtiyaçlarımız olan şeylere tevessül ediliyor. Yeni uçaklar, yeni nimetler, yeni imkanlar, yeni teknolojiler, yeni yaklaşımlar hızla geliyor ve hızla gelecek. Ve bir de bakacağız ki insanlar gelmişler, sizden akıl sormaya başlamışlar Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Bunda senin de payın var, bunda benim de payım var. Bunda evinde kalıp ezkar ile, zikir ile hayatını tanzim eden, tövbe istiğfar çeken insanların da ta Myanmar'daki, ta Zimbabwe'deki insanlara buradan kuyu için para gönderen, buradan geçinebilsinler diye kurban gönderen, gidip onların dertleriyle dertlenen insanların da muazzam payı vardır. Unutmamak lazım. Çünkü az sadaka çok belayı def eder. Bu ümmet, bu millet bilhassa bu millet son 20 yılda o kadar çok sadaka verdi ki yeryüzüne, Cenab-ı Hak da ona lütfetti. Bugün Ayasofya'yı senin elinle açtırıyorum. Ve senin elinde ki hikmetlere ihtiyaç hissedilecek. İnsanlık dönüp dolaşacak, gelecek ve Türkiye merkezinde İslam yeniden itaat bulacak, yeniden neşvünema bulacak ve senin benim tuttuğum sancak yeryüzünde yeniden dalgalanacak inşallah. Bu sefer savaşmaya da gerek yok. Çünkü insanlar kendileri fevç fevç gelip sana katılacaklar. İzâ câe Rasulullahi vel feth ve re'eyten nâse yedhulûne fî dînillâhi afvâca. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfiruhu. İnnehu kâne tevvâbâ. Allah tövbelerimizi kabul etti. Tövbelerimizi kabul ettiğinin, akan gözyaşlarımızı kabul ettiğinin bir numunesi, bir sembolü ve bir remzi olarak Ayasofya'yı bize lütfetti. O mabedi yeniden aldı. Düşün ki isteseydi bizi Kâbesinden mahrum etti. Resulünün mescidinden mahrum etti. Camilere gitmekten bizi mahrum etti. Dileseydi bizi ebediyen ondan da mahrum ederdi. Ama şimdi Cenab-ı Rabbül Alemin, tüm mahaşa benzetmede hata olmasın, kartları topladı. Bütün kartları topladı ve şimdi yeniden dağıtacak. Aslar senin elinde.
Ve bugün hocam, ümmete, bizlere böyle bir bayram sevinci yaşatan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun dediğimiz bir gündeyiz. Küller olsun diyoruz.
Yani çünkü Deccaliyet'in beliği kırılmaya başladı. Tabii. Daha doğrusu kırılmadı ama Deccaliyet'i yenebileceğimizi, Deccali yenebileceğimizi gösterdik. Ve hem de yeneceğiz Allah'ın izniyle.
İnşallah. Ve tabii hocam, bu Ayasofya'nın vakfedilme gayesine uygun şekilde tekrar cami olarak açılacak olması, aynı zamanda hani Fatih Sultan Mehmet Han'ın o ağır bedduasının kasvet ve zulmet bulutlarının dağılması, 86 yıllık çok ağır bir yanlıştan dönülmesi anlamına geliyor değil mi efendim?
O hükümetin üstündeydi, milletin üstünde değildi. Yani hükümetin akim kalması. Öyle akimdi ki, mesela düşün, göbeğimizde bir İsrail devleti var ettiler. İlk tanıyan 10 kişiden, 10 ülkeden bir tanesi Türkiye'dir. Cezayir'i Fransa katliama uğrattı. Ve Fransız Cezayir Mahkemesi konuşulurken dünya, Birleşmiş Milletler'de biz Fransa'yı destekledik. Saddam, Esad İstanbul'u, Suriye'yi küçücük bir kuvvetle eline geçirdiğinde biz gıkımızı bile çıkartmadık. Ses bile çıkartmadık. Halbuki pekala Suriye'nin Saddam'ın zulmüne girmesine müsaade edilmeyebilirdi. Küçücük bir Nusayri aile, Batı'nın ve Fransa'nın desteğiyle koca bir Sünni devleti yuttu. Türkiye hep seyirci kaldı. Türkiye 1980'lere kadar seyirciydi. Ama elhamdülillah ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla müthiş, muazzam gelişmeler oldu ve bu millet kendini fark etti. Ben 1992'de bir yazı yazmıştım, Ankara İmparatorluğu diye. Evet, hem de Orta Doğu Gazetesi'nde. Hı hı. O yazı da şu anda yaşanmakta olan, o zaman PKK da azmış gitmişti böyle. Hı hı. Herkes umuyordu işte memleket ayrılacak, bölünecek. Ben demiştim ki o zaman, hayır, bunlar büyük bir imparatorluğun kurulmasının sancılarıdır. Sadece istikametinizi bozmayın. Allah'a kulluğunuzu bozmayın. Yani verdiğiniz az sadakayı küçümsemeyin. Duruşunuzu küçümsemeyin. Hı hı. Allah'ın tarafında kalın. Mazlumun yanında kalın. Bırakın Allah'a itimat edin. Allah'a iman edin. Çünkü halk eden, yok eden, var eden Allah'tır. Sen savaşları kazanan değilsin. Amin. Sen sadece kılıçları çakırtatırsın. Neticeleri halk eden Allah'tır. Ve o da kalplerdeki niyetlere ve sadakate bakar. Yani siz burada samimiyetle bir dua edersiniz. Bu duanın yükselip semada, Cenab-ı Hak nezdinde geçerlilik aldığı andan itibaren, kazandığı andan itibaren yeryüzünde senin arzu ettiğin tahakkuk eder. Mesela böyle bakmak lazım. Bu mülk Allah'ındır. Bu mülkün üzerinde kimsenin tasarrufa bir racon kesmeye ne kabiliyeti, ne hakkı, ne kudreti vardır. Ama bazen Allah bir zalimi daha zalim olanların üzerine musallat eder. Sonra döner o zalimin de kılıcını kırar. Şimdi uçağı bitti inşallah. Bir yakında lekum dinikum meliyedin bitti zaten şey. Arkasından izacaya dönemine girdik. Şimdi tebbet çağına giriyoruz. Yakın bir zamanda tebbet çağına gireceğiz. İslam'ın önünde mani olan başların yavaş yavaş ya çekildiğini, ya düştüğünü, ya hulus çıkardığını göreceksiniz. Bunlar Müslümanların içinde de olabilir. Müslüman görünümlü de olabilirler. Çünkü bugüne kadar İslamiyet'in önündeki en büyük mani bizim ahlaksızlığımız ve bizim idarecilerimizdi. Onlar da düşecekler. Yani az bir iman ile muazzam bir netice halk ediyor Cenab-ı Hak. Ben çok sevinçliyim.
Çok şükür.
Yani bilmiyorum bundan sonraki diğer güzelliklere erişir miyim, bulaşır mıyım? Ama yani Ayasofya'nın açıldığını görmek, daha doğrusu Deccal'in bileğinin burkulduğunu, Deccal'in bileğine sancı ve ağrı girdiğini, toparlamaya başladığını görmek bana müthiş bir ümit verdi. Elhamdülillah. Bunun sonunda neticede insanlık, beşer yeniden Rabbi ile barışacak ve buluşacaktır.
İnşallah hocam. Rabbimiz Batı Roma'nın İslam tarafından fethedileceği günleri de tez zamanda göstersin diye dua ediyorum.
Zaten çok açık ve net söylüyorum. Evet. Fransa dışında, Fransa olmayacak. Fransa dışında Batı'nın bütün devletleri İslamiyet'e gebedir. Hı-hı. Dolayısıyla şimdi artık onların doğurma zamanıdır. Ayasofya aynı zamanda Batı'nın hamileliğinin gözle görülebilir hale geldiğinin hı-hı zamanıdır. Hı-hı. Allah'ın izniyle. İnşallah. Yakında doğacaklar. Yani içlerinde tabii hepsi dönecek. Hayır, dönmez. Yani Müslümanların hepsi bile dönmez. Hı-hı. Müslümanların hepsi bile Müslüman olmayacak. Ama İngiltere, Almanya, Kuzey Norveç, o kuzey ülkeleri, Amerika, bunların büyük büyük bir kısmı en azından İslam en büyük ikinci din veya en büyük hakiki din olacak şekilde ciddi gelişmeler olacaktır. Ben geçmişte bundan 15-20 sene kadar önce Avrupa'ya her gittiğimde onlara diyordum ki buranın mezarlarınız buranın türbesi olsun. Mezarlarınız buraların türbesi olsun. Bakın gidin Anadolu'ya bakın dolaşın. İşte burada da var. Mesela Abdülvahhab Gazi var. Hı hı. Bütün bir toplumun, bütün bir şehrin gönlünde taht kurur. Kim bu Abdülvahhab Gazi? 700'lerde İslam ordularıyla buraları fethetmek için gelmiş, buralara düşmüş şehitlerdir. Daha sonra gelenler, yani Horasan erenleri, hayatlarını o kadar bir mana ve bir davaya vakfetmişlerdi ki, insanlar onlara hayran kaldılar. Hem hayatlarıyla hem de mezarları ve ölümleriyle burayı Müslümanlar için yaşanabilir hale getirdiler. Ben de Hollanda'da, Almanya'da, İsviçre'de, işte İngiltere'de olanlara çok sık gidiyordum eskiden konferanslar için. Hayatınız o kadar müstakim, o kadar Kur'ani ve o kadar sünnete uygun olsun ki yaşarken takdir toplayın, öldükten sonra insanlar sizin mezarınızı türbe bilsinler. Eğer siz böyle düzgün, uygun yaşarsanız buralar gavur kalmaz. Eninde sonunda sizin dininize uyarlar. Çünkü İslam Türkler, Müslüman Türkler Anadolu'ya geldiklerinde toplam 25 bin kişilik bir çadırdı. Ama burada 3 milyon Hristiyan vardı. Ermeni ve Rum. Ama bugün tamamı Müslüman olmuş bir ülkedir bu toprakların. Ne yaptılar? O 25 bin kişi imanlarıyla, cehetleriyle, takvalarıyla, güzel ahlaklarıyla insanların kalplerinin devşirilmesine hizmet ettiler. Eğer biz ahlakımızı tezyin eden Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediğini elimizden geldiği kadar yaşayabilsek ve bunu gösterebilsek, inanasın bütün kıtalar mevç mevç, fevç fevç senin yoluna gelecekler ve sana ittiba edecekler, sana uyacaklar. Böyle bir zaman önümüzde duruyor ve iman ediyorum. Nereden biliyorum? Ben aslında eskatolojiyi, peygamberlerin ve peygamberimizin aleyhissalatü vesselam efendimizin aktardıklarından biliyorum. Hikayenin sonunu biliyorsunuz. Hikayenin sonunda bu kahraman olacak. Şimdi diriliş şey var, diriliş Ertuğrul,
evet,
dizisi vardı. Yani mesela diriliş çok, Ertuğrul çok şeylere girerdi. Çok badirelere girerdi. Ölümlere girerdi. İşte aman ölecek mi ölecek mi ya? Niye ölsün ki? Çünkü devleti kuran o. Dolayısıyla madem ki devleti kuracak olan odur, öyleyse bunun ölmemesi lazım. Çünkü devlet henüz kurulmadı, öyle değil mi?
Evet.
İşte eğer siz bu eskatolojiyi bildiğinizde şöyle diyorsunuz. Türk milleti yok olmayacaktır. Çünkü günlerin sonunda iyilerle kötüler savaşında en aktif rolü üstlenecek olan Müslüman Türk halkıdır. Öyleyse hangi önüne hangi mani, hangi bela ve engeli koyarsan koy, yönünü hangi tarafa çevirirsen çevir, eninde sonunda bu kendisine takdir edilmiş manayı yüklenecek ve kendisine takdir edilmiş misyonu üstlenip yapacaktır. Ben bu tür şeylerde, itirazlarda şu misali veriyordum. Yani çok da veririm bu misali. Boğaziçi'nde su üstten Marmara'ya akar. Alttan, evet, Karadeniz'e akar. Şimdi üstten Marmara'ya akan su, gidin Kireçburnu'nda, Boğaz'da durun. Kesinlikle şunu göreceksiniz. Boğaz doğuya doğru akıyor dersiniz. Gerçekten orada doğuya doğru akıyor. Geliyorsunuz Beykoz'un önünde, bakıyorsunuz su mayalanmış. Sanki akmıyor. Bir göl gibi duruyor. Ve bütün balıkçılar oraya kümelenmişler. Çünkü balıklar o akmayan yere gelip küvellenip besleniyorlar, yumurta bırakıyorlar. Sonra bebeğin karşısına gidiyorsun. Aa diyorsun, bu su bir nehir gibi akıyor. Hem de o kadar hızlı. Nereye doğru akıyor? Güneye doğru akıyor. Sonra geliyorsun küçük su kasını oraya. Yani Çengelköy'ün oraya. Allah Allah, bu su diyorsunuz batıya doğru akıyor. Sonra geliyorsunuz Sarayburnu'nun önünde bakıyorsunuz. Suyun bir kısmı tekrar dönüyor, Haliç'e giriyor, kuzeye doğru gidiyor. Bir kısmı Marmara'ya ulaşıyor. O Haliç'e giren de aslında dönüp tekrar oraya girecek, ulaşacak. İşte İslam ümmetinin önü kesildi. Hele Türk milletinin devleti yıkıldı, Osmanlı. Önüne envai türlü maniler konuldu. Gelen liderler toplumun yönünü bir doğuya, bir batıya, bir şuraya, bir buraya çevirdiler. Ama bazen de onu kendi manasına doğru akmaktan alıkoymaya çalıştılar, yapamadılar. Yapamayacaklar ve yapamadıklarını Ayasofya'nın açılışı, bu milletin eliyle açılışı göstermiştir Allah'ın izniyle.
Evet.
Şimdi asıl Marmara'ya, biz Marmara'ya ulaşacağız.
İnşallah.
Dolayısıyla Allah'ın izniyle bu millet yeniden beşerin soluk almasına, insanlığın Kur'an'a uyursaydı nasıl bir hayat yaşanacaktı numunesini göstereceğiz ve göreceğiz.
Evet. Hocam, o zaman Mahsun Ayasofya'nın yeniden yüzünün güldüğü bu günlere ulaşmasında kalbi ve fiili dualarıyla maddi manevi emeği geçen herkese şükranlarımızı sunalım.
Allah razı olsun hepsinden. Amin. Bu millet çok şükür onun idrakinde ve farkındaydı. Elhamdülillah.
Elhamdülillah. Cenab-ı Hak başta Mescid-i Aksa olmak üzere ümmetin gasp edilmiş bütün mukaddes emanetleri üzerindeki esaret zincirlerinde kırılmasını nasip etsin.
O da olacaktır. Buna inan. Asıl zaten o olacaktır.
Tabii.
Çünkü büyük kavga onun üzerine olacaktır. Yani o kirletilmiş Hazreti Yakub'un, Hazreti Yusuf'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın gasp edilmiş onurları yeniden kendilerine iade edilecektir. Çünkü ancak bu İslam'ın eliyle olur. Hak dinin eliyle olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Siz, yani Yahudilere, siz misiniz İbrahim'i takip eden? Hayır hayır. İbrahim'e en yakın olan bu ümmettir diyor. Yani şu Hazreti Muhammed'in etrafında toplanmış olanlar İbrahim'idir. Bir de onunla beraber olanlar. Ama siz ondan değilsiniz, o da Yahudi değildir diyor. Anlatabildim mi?
Evet.
Yani siz onların kitaplarına baktığınızda hiçbir bir peygambere isnat edilmeyecek şeyler görürsün. Ama biz hala Hazreti Yakup'a yapılan isnatlara rağmen Hazreti Yakup aleyhisselam diyoruz. Ve bir peygambere yakışmayacak bir sıfatla anmıyoruz. Onlar kendi mezarlarını ve emanetlerini biz ehil olduğumuzda yeniden bizim elimize teslim edecekler.
Hocam evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İnşallah hayır olmuştur. Ezbere konuşmak gibi
burada ama. Yok, estağfurullah, gayet güzel oldu. Öyle diyelim ki yani Rabbimiz Ayasofya'nın tekrar cami hüviyetine rücu edişini hayırlı mübarek kılsın. Ülkemizle İnşallah. Birlikte alem-i İslam'ın aydınlık istikbalinde Amin. Müjdecisi eylesin.
Amin.
Allah razı olsun kıymetli hocam.
Allah cümlemize razı olsun kardeşler.
Tekrar yeni bir insan tamir atölyesinde
İnşallah,
birlikte olmak
inşallah.
Ümidiyle.
Şimdi ben
çok özetmeyin.
Yani cuma için geleceğim inşallah. Yani o açılışa katılmak için.
İnşallah.
Bilet falan ayırttım. Belki hani perşembe günü geleceğim inşallah.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Allah'a emanet. Herkese selam olsun.
Aleykümselam.
Bizi dinleyenlerin bayramını tebrik ediyorum. Bu müthiş bir cemredir.
Kesinlikle.
İslam yurtlarına hayat geldi. Çok şükür.
Elhamdülillah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Evet değerli dinleyenler, Mehmet Ali Bulut Bey ile birlikte bir İnsan Tamir Atölyesi programında daha sizlerle beraberdik. Bugün Ayasofya'yı konuştuk. Ayasofya'nın aslına rücu edişini, cami hüviyetine rücu edişini konuştuk. Rabbimiz Ümmet-i Muhammed'e daha nice bayram sevinçleri yaşatacak maddi manevi fetihler ihsan buyursun. Ayasofya'nın tekrar cami hüviyetine rücu edişinde hayırlı mübarek kılsın. Haftaya aynı saatlerde tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.